A'dan Z'ye sağlık.
Efendim hayırlı akşamlar diliyorum beni tüm dinleyen sevgili sohbet arkadaşlarıma. Evet bugün 13 Mart 2015 Pazartesi akşamı ve bu güzel Ankara artık bahar diyeceğiz. Ankara bahar akşamından tüm bizi dinleyenlere Ankara'dan sonsuz sevgiler, saygılar diliyoruz efendim. Evet sohbet ediyoruz. Özellikle Rahman'ın bize emanet ettiği en güzel hazinemiz olan bedenimiz, canımızla ilgili, sağlığımızla ilgili sohbetler etmeye devam ediyoruz. Bu sohbetimizi ederken de tabii sorular, sohbet konularını sizden gelmesi bizi özellikle çok mutlu ediyor. Sizden aldığımız bazen mailler, bazen yazılar, bazen telefonlar gerçekten bizi hem mutlu ediyor, hem onurlandırıyor, hem gururlandırıyorlar efendim. Efendim ben Doktor Mehmet Uçar. Bugün de yine güzel bir sohbet konumuzu seçtik. Bu sağlık sohbet konularımızın size ulaştırılmasını emeği geçen öncelikle TRT ailesine, daha sonra da teknik ekipteki sevgili kadim dost Nuri Göktaş kardeşimize, diğer taraftan program yapımcımız Dilek Baytemir hanımefendiye sonsuz teşekkürlerimi bir vazife biliyorum efendim. Evet, konularımızı seçerken diyoruz ki özellikle önemli olan, özellikle konuşulması gereken, özellikle dikkat çekilmesi gereken konuları sizinle paylaşmaya önem gösteriyoruz. Neden? Çünkü bir konunun, daha doğrusu sağlıkla ilgili konunun çok detaylarına girmeden, çok detay, çok nadiren görülen bazı rahatsızlıkları, konuları incelemekten ziyade gerçekten sık olan ya da genellikle farkındalık doğrulmamış bazı konuları seçmeye özen gösteriyoruz efendim. O sebepten dolayı da bugün de her ne kadar konuyu seçmemizde sevgili kadim dostumuz Dilek Baytemir hanımefendinin özellikle de emeği geçse de birçok bizi dinleyenleri ilgilendiren bir konu olduğuna kesinlikle kanaat getirdiğimiz bugün bir sohbet konumuz var. O da nedir efendim? Bizim kısaca FMF dediğimiz, yani F, M ve F harfleri kısalttığımız, İngilizce Familial Mediterranean Fever, yani ailevi Akdeniz ateşi dediğimiz bir rahatsızlığı konuşacağız. Gerçekten önemli bir rahatsızlık. Neden? Çünkü önemi şundan geliyor. Birincisi, mesela fizik tedavi poliklinikleri hastalar başvuruyor. Eklem ağrısıyla başvuruyor. Tanı konulamıyor da tanıda gecikme oluyor. FMF'li bazı hastalarda karın ağrısı ile dahiliye polikliniklerine gidiyorlar, cerrahi polikliniklerine gidiyorlar. Sonuçta birazdan detaylarına gireceğiz. Birçok FMF'li, yani ailevi Akdeniz ateşi olan hastalar karın ağrısının sebepleri bulunamadığı ya da genellikle FMF, yani ailevi Akdeniz ateşi akla gelmediği için inanın ameliyat edilip apendektomi, yani apandiksi alınan hastalara dahi karşılaşıyoruz. Ya da diğer taraftan İşte bayanlardaki ay hallerindeki ağrı ile beraber karıştırılan kadın doğumcuya giden hastalar görüyoruz. Yine diğer taraftan mesela FMF'li hastaları nasıl fizik tedavi polikliniklerinde, nasıl cerrahi polikliniklerinde, nasıl kadın doğum polikliniklerinde görüyorsak bir anda da bizim önümüzde mesela göğüs hastalıkları polikliniklerinde çıkıveriyorlar. Nefes darlığıyla, göğüs ağrısıyla öksürük de geliyorlar. Yine bir bakıyoruz mesela kardiyoloji polikliniğinde görüyoruz. Neler oluyor mesela özellikle nefes darlığıyla. Yine bakıyoruz mesela ortopedi polikliniklerinde görüyoruz FMF'li hastaları. Diz ağrısı, kalça ağrısı, eklemlerde şişlik, eklem bölgelerinde ağrıyla. Ya da bazen de özellikle çocuk polikliniklerinde görüyoruz. Zaman zaman ateş, zaman zaman karın ağrısıyla beraber. Düşünsenize fizik tedavi, efendim ortopedi, efendim cerrahi, efendim dahili, efendim çocuk. Yani sonuçta öyle bir hastalıktır ki efendim, tüm poliklinik, neredeyse tüm tıbbın bütün polikliniklerini ilgilendiren çeşitli semptomlar, bulgularla giden bir hastalıktır. Yine size aklımızda kalması noktasında mesela bir hasta örneği söyleyelim. Ani başlangıçlı bir sağ kalça ağrısı yakınlamasıyla 21 yaşındaki bir bayan hasta fizik tedavi polikliniğine başvuruyor. Hastanın kalça ağrısı 1-2 gündür mevcut ve hareket esnasında şiddetleniyor ve yürümede aksaklığa neden oluyor. Aynı zamanda bu hanımefendinin karın ağrısının ayda bir kez ya da adet dönemleri öncesinde özellikle olduğunu, adet dönemi ağrılarının da başladığını ifade ediyor. Ailede de tanı konulmamış herhangi bir FMF yani ailevi Akdeniz hastası yok. Daha önceden de kısa süreli bir tedavi almış ve karın ağrısı şikayeti de belirgin bir şekilde. Şimdi bakın ne kadar kompleks şikayetlerle gelinen bir hasta profili. O zaman ailevi Akdeniz ateşi bizim için önemli bir hastalık grubu. Neden? Birçok semptomu, birçok bulgusu, birçok belirtisi, birçok hastalığı çağrıştırdığı için ya da polikliniklere ya da hastanelere ya da birinci basamak sağlık merkezlerine giden kişilerin özellikle birçok semptomdan dolayı tanısının konulamadığı bir hastalık olduğundan dolayı söylüyoruz efendim. FMF önemli. FMF önemli. Ailevi Akdeniz ateşi gerçekten önemli ve bizim Türkiye'mizde gerçekten sağlık camiası olarak çok rahat atladığımız, çok rahat bazen gözden kaçırabildiğimiz bir hastalık grubu diyoruz. FMF yani ailevi Akdeniz ateşi yani familial Mediterranean fever dediğimiz olay. O zaman bu hastalık hakkında bilgiler vermeye efendim başlayalım. Bir defa. Özellikle FMF yani ailevi Akdeniz ateşi kimlerde görülür? İsterseniz bu konuda bir konuşalım. Efendim ailevi Akdeniz ateşinin en çok görülen kısımları yani en çok görülen yerler Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Türk, Arap, Yahudi ile Ermeni topluluklarında çok fazla var. Yani sonuçta bu toplumlarda bazı bölgelerde o kadar ilginç rakamlar var ki her 5 kişiden biri hastalık taşıyabiliyor. Dünya genelinde yaklaşık olarak 10 bin civarında FMF hastası olduğu hesaplanmakta. Özellikle de bu hastalık 20 yaşın altında ortaya çıkıyor. Bu arada kesinlikle hastalığın adında Akdeniz bölgesi geçse de size ilginç bir cümle söyleyeceğim. Türkiye'mizde en sık İç Anadolu bölgesinde var. Çok ilginç değil mi? En çok İç Anadolu bölgesinde var. Diğer taraftan da erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık. Yani erkek kadın oranı dediğimizde yaklaşık olarak 1,5-2 kat fazla erkeklerde kadınlara göre daha sık bir hastalık. Demek ki adı buradan geliyor. Şimdi ne dedik? Özellikle dünyada 10 bin civarında FMF hastası olduğu hesaplanmakta. Ülkemizde yapılan bir çalışma var. Özellikle Masatoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında acil servise başvuran 100 karın ağrısı olgusu incelendiğinde FMF hastalığın oranı %2 olarak belirlenmiş. Yine önemli arkadaşların yaptığı 4809 kişi üzerinde çalışmada da mesela Sivas'ta, İç Anadolu bölgesi dedik ya, Sivas'ta FMF hastalığı sıklığı %0,25 olarak belirlenmiş. Aynı oran Türkiye'de 1/1. Gözlemlemekte. Yine Kısacık ve arkadaşların 1095 kişi yaptığı çalışmalarda Tokat'ta FMF hastalığı sıklığı %0,82 olarak belirlenmiş. Bakın yine çok ilginç bir rakam var. Hacettepe Tıp Fakültesi Özen ve arkadaşların yaptığı çalışmada bakın 46.813 yaklaşık olarak 47.000 diyelim. Bu 47.000 hasta üzerinden yapılan çalışmalarda FMF hastalığı oranı 10.000'de 9,3 olarak gelmiş. Yani sonuçta İç Anadolu bölgesinde yoğun görünmekle beraber FMF hastalığı bizim ülkemizde efendim görülüyor. Bizim ülkemizi gerçekten ilgilendiren önemli hastalıklardan bir tanesi. FMF ile ilgili ne diyoruz? Özellikle hayatın ilk 10 yılında çıkabilir diyoruz ama özellikle de 20 yaşından önce bulgu veriyor. Hastalığın sadece %1'inde yani ufak bir yüzdesinde 40'ından sonra yakınlamalar ortaya çıkıyor. Şimdi FMF'e böyle baktıktan sonra öncelikle hemen bir hastamızın profiline bir bakalım. Bir defa en çok sordukları soru. FMF hastalığı yani ailevi Akdeniz ateş hastalığı efendim kalıtsal mıdır? Kalıtsal bir özelliği var mıdır? Evet. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalık bizim tıpta otozomal resesif dediğimiz bir şekilde geçer. Özellikle de bu otozomal resesif şekilde kalıtsal olarak geçen bu hastalık özellikle insanın 16P kromozomu ve bir de MFV dediğimiz MFV geni yani Mediterranean fever kısaltmasının olduğu gendeki bir mutasyonla beraber
beraber seyreden bir özellikle kalıtsal geçişli bir hastalık efendim. Bunu birazdan ayrıntılı şekilde açacağız. Önce adını koyalım. Evet, FMF hastalığı kalıtsal şekilde geçen bir hastalıktır. Şimdi görelim, FMF'in en önemli belirtileri nelerdir? Efendim, FMF'in en önemli belirtisi, birincisi, gerçekten bir karın ağrısı olayımız var. Karın ağrısı özellikle hastaların %95'inde vardır ve hastaların %95'inde bu karın ağrısı tekrarlayan karın ağrısı şeklindedir. Ortalama olarak bu karın ağrısı kendisini 2 ila 4 haftalık aralıklarla tekrarlayan karın ağrısı atakları şeklinde belli eder. Bunun atak geldiğinde genellikle de ortalama 1 ila 3 gün boyunca bu ataklar devam eder. Özellikle bu hastalar zaten FMF hastalarının büyük bir çoğunluğunun hastaneye ana geliş şekli, ana geliş yakınması, özellikle bakın çok önemli bir cümle söyleyeceğim, şiddetli karın ağrısıyla gelir. O nedenden dolayı şiddetli karın ağrısıyla gelen bir hasta bir sağlık merkezinde daha çok sıklıkla diğer karın ağrısı yapan sebepler düşündürüldüğünden dolayı bir karıştırma ihtimali olur. Nedir mesela? Özellikle sık görülen akut karın dediğimiz, işte çeşitli akut karın yapan hastalıklar akla gelir. Bunların başında apandisit, yani apandiks bağırsak kürücünün iltihabı. Yine mesela o kadar sık bu şekilde apandis zannedilip o kadar sık ameliyata alınan hastalar olur ki, yani neredeyse şunu söyleyebiliriz. Birçok apandist amacıyla ya da teşhisiyle yatırılan ya da apendektomi yapılan hastaların belki de çok büyük bir oranda değil ama bir kısmı belki de FMF'li hastalar yanlışlıkla apendektomi de yapılmış olma ihtimali de vardır. Şimdi diğer taraftan bunun detayına gireceğiz ama karın ağrısı neden olur FMF'de dediğimizde, karın ağrısının FMF'deki en büyük sebebi karın zarının iltihaplanmasının enflamasyonuna bağlıdır. Yani karın zarı enflamasyona olduğu için özellikle karın ağrısı olur. Az evvel dediğim gibi de genellikle diğer karın ağrısı yapan sebeplerde işte bir tanesi apandiste, bir tanesi de bayanlarımızda çok sık ay hallerinde gördüğümüz dismenore dediğimiz ağrılı regli durumlarında meydana gelen karın ağrısı da çok çok karışır. Demek ki birincisi karın ağrısı. Diğer taraftan ikincisi özellikle de ateş. Ateş gerçekten FMF sırasında bazen tek şikayet dahi olabilir. 40 dereceye kadar çıkan ateş meydana gelir. Bir üçüncüsü belirtisi FMF'in, yani Alevi Akdeniz ateşinin, özellikle eklem ağrısının olması. Bakın çok ilginç, karın ağrısı hastaların %95-%97'sinde oluyorsa, bakın eklemlerde şişlik ve ağrı da özellikle hastaların neredeyse %40 ile %70'inde vardır efendim. Yani %40 ile %70'inde de eklem ağrısı, eklem şişliği olabilir. Diğer taraftan yine hastaların bir kısmında da kas ağrısı meydana gelir. Bunların birazdan detaylarını göreceğiz. Diğer taraftan bazı özellikle FMF hastalarında da bizim nadiren görmekle beraber yine de gördüğümüz mesela ne olabilir? Özellikle akciğerin etrafını saran ya da kalbin etrafını saran zarlarda iltihaplanma, enflamasyon da meydana gelir. Yani özellikle akciğer kası, akciğerin zarında ve kalbin zarındaki enflamasyona, iltihaba bağlı olarak da ne meydana gelir? Hem akciğerde nefes alıp verirken şiddetli ağrı, hem de kalp zarındaki özellikle iltihaplanmadan dolayı çok şiddetli göğüs ağrısı olur. Hatta bazen kalp krizi ile bunu karıştırabiliriz. Buna biz perikardit deriz. Ama FMF'e özgü olarak öne eğilmekle perikardite bir azalma meydana gelir. Demek ki bulguları, hastalığın belirtilerini tekrar sayacak olursak, karın ağrısı neredeyse hastaların %97'sinde var. Ateş hastaların büyük bir çoğunluğunda var. Bazen tek bile olabiliyor. Diğer taraftan eklemlerde şişlik, eklemlerde ağrı %40'ında 70'inde var. Göğüs ağrısı neden? Akciğer zarının iltihabından dolayı hastaların %25'inde 80'inde olabiliyor bazen. Kalp zarı tutulumu hastaların 1/5'inde görülebiliyor. Ve arkadaşlar, son olarak da bir cildiye bir dermatolojik rahatsızlık yapıyor. Burada bizim özellikle hastaların %14'ünde %14'ünde görülen, ciltte böyle kırmızı, canlı kırmızı renkli erizipel dediğimiz kızarıklıklar meydana geliyor. Demek ki hastaların %10'unda, %20'sinde de özellikle dizin altında gelişen, daha çok dizin altını seven kızarık cilt döküntüleri de meydana gelebiliyor. Demek ki hastalığın, FMF hastalığın belirtileri bu. Peki Mehmet Hocam, gerçekten bunların arasında öncelikle çok dikkat etmemiz gereken nedir? Öncelikle çok dikkat etmemiz gereken özellikle karın ağrısı ve ateş, gerçekten ailevi Akdeniz ateşi, yani FMF ile ilgili arkadaşlar, sevgili dinleyenlerim, çok önemli şikayetlerdir. Bunun dışında bazen mesela neler olabiliyor? Çok nadiren de olsa, yani bir ateş gibi, bir karın ağrısı gibi, bir işte döküntü gibi, perikardit yani akciğer zarı, kalp zarı iltihabı gibi olmasa da bazen de mesela özellikle kişilerde bizim infertilite, yani kısırlıkla beraber de bazen görülebiliyor. Yani erkeklerde sperm azalmasında, kadınlarda yumurtalık azalmasıyla da beraber görülebiliyor. Bazen de mesela özellikle erkeklerde etek bölgelerinde, yani genital bölgelerinde erkeklerde skrotal ağrı dediğimiz, bazen ağrı dahi olabiliyor. Ama tekrar söyleyelim, karın ağrısı ve ateş, eklem ağrısı, kas ağrıları, göğüs ağrısı FMF'de önemli bulgulardan bir tanesi. Peki biz buradan nasıl bir ders çıkartacağız? Buradan şöyle bir ders çıkartacağız. Özellikle karın ağrılarımız varsa, sağlık merkezlerine gidip bir şekilde bu karın ağrımızın sebebi bir şekilde anlaşılamıyorsa eğer, biz bu noktada uyanık olacağız. Neden uyanık olacağız? Özellikle FMF noktasında FMF olabilir mi diyerekten uyanık olmamız lazım diyoruz. Şimdi bu belirtileri de söyledikten sonra FMF hastalığı hangi sorunlara yol açabilir? Yani hangi sorunlara yol açabilir dediğimizde de hızlı şekilde de onları sayalım. Mesela az evvel söyledik ama yine söyleyelim. FMF hastalığı eklem iltihabına, artritlere neden oluyor. Özellikle dizde, ayak bileğinde, el bileğinde. Yine karın zarında iltihaplanmaya neden olabilip karın ağrısı yapıyor. Ayrıca daha da ileri gidip bu karın zarı iltihabı bizim peritonit dediğimiz karın zarının çok şiddetli bir iltihabı rahatsızlığına neden olabiliyor. Bakın yine FMF hangi sorunlara yol açar derken, bağırsaklarda karın zarının iltihabından dolayı yapışıklıklara neden olabiliyor. Bağırsak düğümlenmelerine neden olabiliyor. Kalp zarının iltihaplanmasına neden olabiliyor. Akciğer zarının iltihaplanmasına neden olabiliyor. Beyin zarının iltihaplanmasına, menenjite neden olabiliyor. Diğer taraftan erkekte yumurtalık iltihabına, orşite neden olabiliyor. Buradan dolayı erkeklerde kısırlığa yol açabiliyor. Derilerde deri, yani cilt problemlerinden eriziperler meydana gelebiliyor. Ve birazdan da özellikle FMF hastalığının gerçekten iyi tedavi edilmediği vakit en çok, birazdan ayrıntılarını vereceğiz, en çok neden olduğu bir tane sebep amiloid dediğimiz özel bir maddenin birikmesine bağlı olarak amiloidin özellikle birçok ve organda birikmesine bağlı olarak nedir bu amiloid? Bir çeşit protein. Serumda oluyor. Biz buna amiloid proteini diyoruz. Bunlar birçok ve birçok organ ve dokuda birikerek bizim tıpta adına amiloidoz dediğimiz özel bir rahatsızlığa neden oluyor. Bunlar da özellikle böbreklerde biriktiği zaman, bu amiloid birikimine bağlı olarak böbreklerde böbrek iltihabı, çok yaygın böbrek iltihabı, biz buna nefrotik sendrom diyoruz ve bu da maalesef hastalarımızın diyalize girmesine neden olacak, böbrek yetmezliğine neden oluyor. Yine gerçekten FMF'in hangi sorunları yol açar dediğimizde, bir sorunu da bu amiloid birikimine bağlı olarak böbreklere kan getiren ya da kan götüren damarlarda tıkanıklıklara neden olabiliyor. Yine özellikle bu amiloidin birikimine bağlı olarak kişilerde, özellikle eklemlerde çeşitli hasarlar meydana gelebiliyor. Demek ki bakın, FMF hastalığının belirtilerini saydık. FMF hastalığının nelere yol açtığını saydık. Demek ki üzerinde ciddiyetle durulması gereken, tanısının bir şekilde mutlaka konulması gereken bir hastalık grubu olarak FMF'i söylüyoruz. Şimdi bu noktada Bu noktada FMF ile alakalı olarak Alevi Akdeniz Ateşi ile alakalı olarak hastalarımızın tanısını acaba nasıl koyuyoruz? Yani buradan hemen şu düşünebilir. Hocam o zaman hastaneye karın ağrısıyla gelen, karın ağrısı ateşle gelen ya da göğüs ağrısı ya da özellikle eklem ağrısıyla gelen kişilerle alakalı olarak nasıl bir tetkik, nasıl bir görüntüleme, nasıl bir işlem yapıyorsunuz ki FMF'in tanısını, yani Alevi Akdeniz Ateşi'nin tanısını koyuyorsunuz derseniz, isterseniz bunu biraz açalım. Şimdi bu noktada öncelikle söyleyeceğimiz şu: FMF rahatsızlığıyla alakalı olarak öncelikle hastanın bize, yani karın ağrısı ya da bu şikayetlerle geldiği andaki bazı laboratuvar tetkikleri özellikle bize yol gösteriyor. Nedir bu? Özellikle geldiği anda bizim bazı değerlerimiz var ki bunlarda yükselmeler meydana geliyor. Ne ile beraber? Mesela karın ağrısıyla beraber geldiği vakit ya da diğer yakınmalarla geldiği vakit biz bazı tetkikleri yapıyoruz. Nedir bu tetkikler? Bu tetkiklerden bir tanesi, laboratuvar tetkiklerden bir tanesi, kandaki özel bir hücre olan, bizim işte lisedeki biyoloji derslerinizden sizlerin beyaz küre diye hatırladığınız, bizim lökosit dediğimiz normal insanda 4000-6000 olması gereken hücre sayısı, FMF'li hastaların karın ağrısı, ateş ve diğer şikayetlere geldiği zaman hastanede ölçtüğümüzde gerçekten ciddi bir oranda arttığını görüyoruz. Demek ki bir tanesi lökosit sayısının artması. Diğer bir olay, geldiği anda yine yaptığımız tetkiklerden bir tanesi bizim fibrinojen dediğimiz özel bir tetkikimiz de yükselme meydana geliyor. Demek ki yükselen tetkiklerden bir tanesi bizim fibrinojen dediğimiz tetkik. Yine bir iltihaplanma, bir enflamasyon olduğundan dolayı kanda herhangi bir enflamasyonu, herhangi bir iltihabı özellikle gösteren bize özel bir tetkik olan C-reaktif protein, biz buna CRP de deriz. CRP de yükseliyor. Diğer taraftan yine yükselen bizim baktığımız değerlerden bir tanesi serumda amiloid dediğimiz, amiloid A dediğimiz madde yükseliyor. Gerçekten bu da yükselenlerden bir tanesi. Bir de özel bir tetkikimiz var ki o da nedir efendim? O da özellikle eritrositlerin çökme hızı dediğimiz, sedimentasyon hızı dediğimiz bir tetkiktir. O da yükselir ama çok ilginç. Mesela C reaktif protein, lökosit dediğimiz beyaz küre, fibrinojen dediğimiz, bir de serum amiloid dediğimiz seviyeler hızla yükselmekle beraber sedimentasyon dediğimiz tetkik ise biraz geç yükselir. O sebepten dolayı da aniden bir yükselme belirtisi olmaz diyoruz. Demek ki tekrar söyleyelim. Hastanede karın ağrısı, ateş ya da diğer şikayetlerle eklem ağrısı, eklem şişliğine giden hastalarda biz FMF tanısını koymak amacıyla kanda yükselen lökosit, fibrinojen, amiloid, C-reaktif protein, CRP, amiloid dediğimiz tetkiklere bakıyoruz. Bunlarda yükselme olduğu vakit, hemen şey yapıyoruz efendim, FMF lehine biz muhakkak bir düşüncemiz husule geliyor. Bunu da söyledikten sonra kesin tanıyla alakalı olarak neler bakılabilir? Arkadaşlar, FMF'in kesin tanısıyla olarak söyleyeceğimiz o ki, madem FMF'e biz kalıtsal bir rahatsızlık dedik, yani FMF sonuçta bir kromozomlarla, genetik durumlarla alakalı dedik, FMF'in özellikle kesin tanısını koymak noktasında biz neye başlıyoruz? Hemen DNA testlerine, yani FMF ile ilgili özel genlere bakıyoruz. Bunlara biz MEFV geni diyoruz. Mediterranean özellikle baktığımız familiar Mediterranean genine bakıyoruz. Buradaki genetik olarak kromozomlarda bakılan buradaki genlerdeki, eğer bir mutasyon varsa buradaki mutasyonlara bağlı olarak genetik tanıyı koyuyoruz. Şimdi özellikle de FMF hastalığındaki genetik tanı, klinik tanın doğrulanması, sınırda vakalarda tanın kesinleştirilmesi amacıyla yapılıyor. O sebepten dolayı yapılan tanılarda bu mutasyonların özellikle tanı değerleri, kullanılan tekniklere bağlı olarak FMF noktasında tanı, kesin tanı olarak genetik kromozomlara bakıldıktan sonra tanı bir şekilde netleşiyor. Şimdi bu noktada FMF ile ilgili tanıyı söyledikten sonra isterseniz biraz tıbbi olarak da FMF ile alakalı olarak biz sağlık merkezlerinde nasıl bir kriterimiz var onu görelim. İsterseniz şöyle bir iki dakika mola verip soluklanalım, ondan sonra devam edelim. Teşekkür ediyorum şimdi.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Elektronik posta adresimiz ise adanzeyesalik@trt.net.tr.
Evet, gerçekten FMF hastalığında kesin tanıyı koymak noktasında genetik özellikle araştırmaların, kromozomların ne kadar önemli olduğunu tekrar söylememiz lazım. Gerçekten Alevi Akdeniz ateşi hastalığına neden olan mutasyonların bir şekilde kromozom analizi gösterilmesi gerçekten tanımızı koydurur. Şimdi bununla beraber hastalıkla ilişkili olduğu gösterilen mutasyonların sayısı da oldukça fazladır. Ama bizim özellikle Türkiye'mizde gerçekten bu kromozom analizleri son zamanlarda çok iyi yapılmaktadır. O sebepten dolayı da kesinlikle FMF'e ait olan bu kromozom anomalisi saptanıp kesin tanı konulmaktadır. Şimdi son dakikalarımıza doğru girerken ve tanının da kromozom analiziyle bu MEFV genindeki mutasyonlarla ilgili olarak tanı konulmasını söylerken biraz da tedaviden bahsedelim. Bu arada Ankara'dan Meltem Özöral hanımefendi FMF hastası olduğunu, üzüntü, yorgunluk, stres ve soğuktan bazı yiyeceklerden sonra gelmesinin nedenini soruyor. Özellikle enflamasyon yani iltihaplanma olduğu için bu tip rahatsızlıklarda hem karın zarıyla hem eklemlerde hem kaslarda olduğu için mutlaka enflamasyon yani iltihap muhakkak soğuktan etkilenir. Diğer taraftan özellikle kişilerin üzüntü ve yorgunlukta kaslarla ilgili çeşitli antioksidan maddelerin çeşitli maddelerin birikimine neden olduğundan dolayı kas ve eklem yapılarını ilgilendirdiğinden dolayı FMF'deki bazı şikayetlerin artmasına sebep olur. Ama özellikle FMF'lilerin biraz soğuktan özellikle kendilerini koruması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine neler yemeliyim? Sürekli yorgunluk halde bu hastalık nedeniyle midir? Bazı yiyecekler tetikliyor. Bu hastalığın hastaya değişimi. FMF ile alakalı olarak özellikle yiyecekler noktasında bir kısıtlamamız yok. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama FMF'in bir şekilde enflamasyon yani kaslarda özellikle eklemlerde bir reaktif bir iltihaplama yaptığı için bir şekilde yorgunluk yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi tedaviye gelelim. Tedavide bir defa Alevi Akdeniz aşırı tedavi edilebilir mi? Evet, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu tedavi hastalığın genetik bir hastalık olması nedeniyle bir şekilde aslında hastalığı tamamen ortadan kalkması yani şifa noktasına bir tedavi değildir. O zaman biz neden tedavi kullanıyoruz FMF'de? Biz özellikle FMF'de tedavi etmemizin amacı hastalığın konuşmamızın sohbetin başında söylediğimiz olumsuzluklarını yani bozukluklarını ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için özellikle yapıyoruz. Yani bu noktada demek ki tedaviyle
hastalık tamamen ortadan kalkmıyor. Tedaviyle ne yapıyoruz? Yalnız ve yalnız FMF'in, yani Alevi Akdeniz ateşinin sebep olduğu bozuklukları ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi veriyoruz. Bu amaçla ne kullanıyoruz? Kolşisin dediğimiz bir ilaç kullanılmakta. Kolşisin dediğimiz ilaç nereden elde ediliyor? Bütün ilaçlarda olduğu gibi nereden efendim? Doğadan. Yani bitkilerden elde ediliyor. Efendim nedir bu bitki dedim de bana hemen gerçekten mi diyeceksiniz? Bu çiğdem dediğimiz bitkiden elde ediyor. Çiğdemin gelen adı nedir? Colchicum autumnale'dir. Bu bitkiden elde ediliyor. Ve ülkemizde iki tane jenerik adı, iki tane preparat adı olarak çok yaygın kullanılmakta. Ülkemizde bu 0.5 miligramlık drajeler şeklinde kullanılmakta. Hatta bu çiğdemden elde edilen kolşisin dediğimiz etken maddeli ilaçları biz aynı zamanda yine iltihaplarla seyreden GUT, yani ürütik asidi yükselmesinin bağrı GUT, yine iltihaplarla seyreden tanısını dünyada ilk defa Allah rahmet eylesin Hulusi Behşet hocamızın koyduğu Behşet hastalığında da aynı ilaçları kullanabiliyoruz. O zaman Alevi Akdeniz ateşinde kullandığımız kolşisin dediğimiz etken maddeyi niçin kullanıyoruz dediğimize tekrar cevap verelim. İki sebeple kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi meydana gelen atakların, işte FMF'teki bu karın ağrısı, eklem ağrısı, ateş dediğimiz semptomların hepsine birden biz atak diyoruz. Bu atakların engellenmesi ve hafifletilmesi amacıyla kullanıyoruz. Gerçekten düzenli olarak kolşisin kullanan hastalarda ataklar ya hiç tekrarlamaz ya da öncekilere göre daha hafif seyreder ve seyrek gelir. Sadece atak döneminde kullanılmasının bir yararı yoktur. Ve bu şekilde başlamış olan atağa geçirici bir etki sağlamaz. O nedenden dolayı biz düzenli kullanıyoruz ki etkinliği ilacın düzenli kullanılmasına bağlı olarak koruyucu bir etkinlik yapsın. Demek ki birinci amacımız ataklarını engellemek. İkinci amacımız da ne dedik? Amiloid dediğimiz bir madde birikiyor. Amiloid de özellikle böbreklerde birikiyor dedik. İşte amiloidin birikimine bağlı amiloidoz gelişiminin engellenmesi amacıyla yine kolşisin kullanıyoruz. Baktığımızda kolşisini düzenli ve yeterli dozda kullanıldığında amiloidoz gelişimini engelliyoruz. Hatta amiloidoz gelişmiş hastalarda bile özellikle idrarla protein kaybı ve böbrek yetersizliği belirtilerinde bir miktar düzelme bile oluyor. O nedenden dolayı ne kadar veriyoruz? Genellikle erişkinde günde 0.5'lik miligramlıklardan 3 tane 1.5 miligram şeklinde veriyoruz. Daha düşük dozdan atakları engellese bile amiloidoz gelişimini engellemediği için biz günde 0.5'likten 2 ya da 3 şeklinde veriyoruz. Özellikle özellikle FMF hastalarımıza söyleyelim. Lütfen bu kolşisin etken maddesini içeren ilaçlarını lütfen düzgün kullansınlar, aksama yapmasınlar. Neden? Eğer dozu aksatırlarsa şunu bilelim ki bu FMF'teki yani Alevi Akdeniz ateşindeki ataklar tekrarlayabilir. Efendim önemli bir rahatsızlık. Neden? Hastaneye karın ağrısıyla gidip, eklem ağrısıyla gidip, ateşle gidip bambaşka hastalıkların tanısını koyulabilecek, ayırt edilmesi zor bir hastalığı konuştuk. Ben yine sohbetimiz harikaydı. Ben yine sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan kucaklar dolusu sevgiler, saygılar, muhabbetler. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
A'dan Z'ye sağlık.